podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız samimiyetin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün de bu bölümde ekonomi gündem konuşacağımız bölümdeyiz. Aynen'cim hoş geldin bu bölüme de.
Hoş bulduk kardeşim.
Zaten neredeyse bugün görüştüğümüz andan itibaren bu podcast'in benzerini sohbet olarak yapıp kendimizi düşürdük.
Evet.
Fakat şimdi biraz daha en azından şey konuşmaya çalışacağız keyifle. Şimdi 19 Mart etkisini yaşıyoruz tabii ki tüm Türkiye olarak. İş hacimleri anlamında, sektör anlamı, her sektör her yerden duyuluyor. Eminim çevresinde bunun etkisini hissetmeyen yoktur. Yani ben bunun bütün yani en üst seviyeden orta KOBİ'lere kadar herkesten duyuyorum. Yani ISO 500'de firması olanlardan da orta ölçekli müşteri. Herkes, her evet. Ajansı, bilmem herkes sorunlu, tekstilcisi, sanayisi. Şimdi tabii geniş tanımlı işsizlik, yani bizim aslında bakmamız gereken kısım, yani iş gücüne katılmayan şeyde artıyor. Ya bu %28,8'e çıktı. Bu çok acayip. Yani atıl iş gücü oranı çok acayip. Çalış ya, tekrar söyleyelim. Çalışması beklenen havuzda yer alan ama çalışmayan nüfusumuzun %28,8. Ama mevsim etkisinden arındırılmış işsizliğimiz düşüyor. Ve zaten sadece bunu konuşuyoruz.
Çok güzel. Niye düşüyor? Hemen kısaca sana
gel.
3 madde. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Bu veri alınırken bazı kriterler var. 1. Bunu Mahve hocamız da geçen yazısında belirtti. Bu insanların son 4 hafta hiç çalışmamış olması gerekiyor. Yani evet. Adam mesela girdi bir yerde bulamadı, memnun evet. kalmadı, çıktı falan. Bunlar şu an işsiz de olsa dahil edilmiyor.
Edilmiyor.
2. İş arama kanallarında iş aramış olması gerekiyor.
Evet. Yani iş aramamışlar burada yok.
Yani adam istekli bir şekilde iş aramaya devam etmesi gerekiyor. 3. Bu çok önemli değil bence. 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek kapasitede olmalı. Şimdi niye bu ilk ikisi bu kadar önemli? Ve ben niye buna bağlıyorum? Şunun için. Öncelikle iş arama kanallarında iş aramış olmalı benim için çok önemli. Niye? Bence şu anda iş bulma ümidini yitirmiş çok insan var abi.
Doğru.
Ve insanlar artık aramayı bırakmış. Yani bu kanallar üstünden aktif aramayı bırakmış. Tamamen nereden kendilerine bir şey geliyor. Çünkü orada bir sonuç alamıyor insanlar. Evet. Yani oradan iş başvurularına bulun. Bir bulun. 3, 5, 10, 20.
Ülkede şey bitti. İyi okul, staj yap, iş bul. O bitti. Bitti. O merdiven bitti.
Herif ne yapıyor abi? Eşine dostuna haberi salıyor. İhtiyaç olursa beni ararlar diyor.
Ya da işte atıyorum kolay yoldan para kazanma, başka yöntemlere giriyor vesaire.
Bravo. O yüzden bu zaten
kayıt
bence
dışılık çok.
Bu yüzden bu ciddi bir orada etken. 2. Son 4 haftada hiç çalışmamış. Ya şimdi bu kadar dinamik bir ortamda insanlar şunu yapıyor olabilir abi. Alıyor adamı, bakıyor iş olan kötüye sonra gidiyor, çıkarıyor. Evet. Öbürü alıyor, o bir yerde deniyor, çıkarıyor. İnsanlar, yani çalışanlar da mental olarak zaten yorgun. O girdiği işte mutsuz olup o da bırakıyor olabilir. Yani ortam, atmosfer sürdürülebilir bir şeye olanak sağlamıyor. Bu durumda çok çabuk giriş çıkışlar, denemeler. Adam çünkü alıyor abi, 4-4'lük olmasını bekliyor. Önceden atıyorum 4-3'lük olan adamı çalıştırırken şimdi alıyor, deniyor, çık baba diyor.
Eskiden 5 adam alıp birini belki çıkarıyorken şu an 3'ünü çıkarıyor.
Öyle artık o var. En iyisini ya gerçekten
ona işte, yatırım yapmak istiyor, ona işte, kaynak ayırmak
istiyor. İşte iyi gidiyorsa evet. o yüzden de bu verilerin aldatıcı olduğunu düşünüyorum.
Zaten o yüzden atıl iş gücü oranını yazdık.
Söyledin. Yok, ötekinin hani niye evet. pozitif bir hava istirdiğini bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü
bu sırada
şunu da söyleyeyim sadece, yani bizim gözümüzle gördüğümüz, içinde olduğumuz işimiz, dostumuz, dediğin gibi hani belki gıda sektörünü bir kenara
bırakabiliriz. Belki biraz turizm.
Turizm yani
biraz.
Onu ben bırakmam.
Ben turizme yeme içmeyi de alıyorum ama. Ha. Benim turizm dediğim esnaf, sen esnaf gıda dedin, ben şeyi alıyorum.
Doğru.
Hani
o zaman al.
Öyle.
O zaman al. Alıyorum. Onun dışında herkesin bu kadar mutsuz ve karamsar olduğu bir yerde işsizlik düşüyor dersen ben kabul
adama
etmem. Kabul etmem. Burada terbiyemi bozmam.
Zaten ekonomik güven endeksi de Eylül 2024'ten beri en düşüğe geri geldi. Yani bizim zaten hani çok da aslında her şeyi ifade ediyor. Yani biz bir ekonomik olarak tamam bir acı çekiyorduk ama bir yoldaydık. İnsanlar güvenmeye ve tamam bu işte faizler de inmeye başlamıştı. Tam
çok güzel.
Biz faiz ilkini indirdik, devamlı edeceğiz ekonomi falan derken bu olunca tabii ki güven de geri düştü. Bir de bir şey vereyim öyle bağla, sonra bu konuyu geride bırakalım. Dolarizasyonda da son 6 yılın en hızlı artışı. Bugün de bir veri okudum, onu da söyleyeyim. Şu anki faizlere rağmen TL'ye istenilen fonlar giriş yapılmıyormuş. Dolarizasyonda öngörülmediği şekilde burada da olduğu gibi artıyormuş. fonlara para girişi çok azalmış TL tarafında.
Ekonomik güvenle başlayalım istersen.
Tamam işte bu ikisini beraber al.
Tamam, şimdi ekonomik güven deyince ben direkt CDS'lere baktım. Ne olmuş ne bitmiş diye yine. Biliyorsun bu 2022'nin temmuzlarında bu 800'ler falan filan görüldü o gözündeki şey.
913 galiba rekor.
Oraları saymazsak geçen ay bu zamanlarda da 369'lardaymış. Yani aslında böyle hani çok ciddi CDS'lerde böyle paniklememize sebebiyet verecek bir durum yok. Bu bana biraz enteresan geliyor. Yani bu CDS'ler neden yükselmiyor? Demek ki hala dışarıyla bazı konularda kapalı kapılar ardında herhalde bir şeyler yürütülüyor gibi geliyor bana. Nasıl bu dış yatırımcıya bazı garantiler verildiği falan söyleniyor ya. Senin işte kuru devalü etmeyeceğiz, seni koruyacağız, seni kazançlı çıkartacağız falan filan.
Ya Amerika'nın bu konuda zaten Erdoğan'ı desteklediği bu operasyonlarda aşikar.
Çünkü yani şimdi bunun artmaması...
Desteklediği demeyeyim de lan söz çıkartmış.
Şimdi şu var abi. Bu İBB ile alakalı, yani siyasete girmeden sadece şunu söyleyeceğim. İBB ile alakalı atılan adımlar, işte geçmişe yönelik ihalelerin vesairelerin incelenmesi, bu gerilimin artacağına yönelik bir evet. adım. Şimdi bu adımdan sonra ben baktım bu CDS'ler artmıyorsa bu işin içinde yine bizim aklımızın sırrımızın ermeyeceği bir şeyler bence dönüyor. Ama dikkatli olmak lazım. Yani Türkiye'nin CDS'leri çok artmamış, panik yok bence dememek lazım. Gelelim dolarizasyona. Son 11 ayın en düşük seviyesi. Yaklaşık 56 milyar dolarlardan falan bahsediyorlar. Yani 51-56 arasında gidiyor geliyor. Ya Fitch 2026'da enflasyonun düşmesini bekliyoruz demiş. Şimdi bunu ben duyunca bir kere yani üzüleyim mi sevineyim mi şey yapamadım. Çünkü 2025'te düşmesini beklemiyoruz artık. Yani biz biliyorduk da zaten.
Evet,
yani
yok,
en azından dünya olarak kabul et.
Enflasyonun aylık 3,5 gelmesi bekleniyor. Ya,
ya şimdi bu çok acı.
Nisan ayında.
Şimdi bu rezervlerin düşmesi, enflasyonun da düşmeyeceğini tüm yurtta ve dünyada kabul görmesi
çok kötü. Çünkü biz hiç ekonomimiz şu an buna, ya biz başka türlüye hazırlanıp yaşarken şimdi ters durumda kalacağız.
Akıllara tek bir şeyi getiriyor yine. Evet. Acaba bir devalüasyon olur mu, olmaz mı? Ama Sayın Şimşek şöyle bir şey söylemiş abi. 3 yılda 41 milyar dolar içeriye giriş sağlayacağız. Panik yok demiş. 3 yılda 41 milyar dolar. Bu süreçte 40 milyar dolar falan.
30, 50.
50 mi ya?
50 milyar. 50.
Yani bir ayda 50 milyar dolar yaktık. 3 yılda 41 evet. gelerek bunu dengeleyeceğimiz söyleniyor. Yani inşallah buluruz. Bulursak tutarız. Yani bilmiyorum. Yani bu söylemler biraz böyle yani umut fakirin ekmeğidir gibi geldi bana. Bir panik havası var. CDS'ler dışında her şey
çok
devalüasyonu
gösteriyor.
İşaret ediyor. Ama hükümet tarafından piyasada vesairede aldığımız bütün duyumlarda böyle bir şeyin gerçekleşmiyor.
Ne olursa olsun bunu engelleyecekleri.
Türkiye'yi artık bu 5 yılda bir, 10 yılda bir devalüasyon döngüsünden çıkarmak istediklerini söylüyorlar. Güzel, çıkarsınlar. İnşallah çıkarabilirler. Ama yani biz devalüasyon döngüsünden çıkalım derken daha kötü bir döngünün içine girmeyelim. Önemli olan, çünkü sanayi artık durma noktasına geldi. İş gücü aşırı pahalı. Bugün Amerika'nın Çin'e uyguladığı ambargolar bizim için çok önemli bir fırsat olabilecekken. Geçen bir makale okudum. Diyor ki 200 doların üstü işçilikler artık üretim için yüksek kardeşim. Net. Yapılan, şimdi kaynağı unuttum ama bir sonraki şeye de bakar söylerim. 200 dolar belirlenmiş. Yani Mısır'da şu an 120 dolarlarda. Bizde kaç dolar?
400.
İşte üstünde. 400'ün yok, şimdi yok. Biraz düştü de ilk başladığında evet. Yani kaçta başladık?
500 küsürdü ya.
Öyle, şimdi
öyle bir
o yüzden
şeydi. 450 mi 480 mi bir şey.
Çok açıldı fark aramızda. O yüzden sanayide söz konusu değil. Tamamen ithalat bağımlısı bir ülke olma yolunda ilerleyeceğiz. İthalatı da serbest bırakırlarsa. Ondan sonra ne olur? Bu kadar insan nerede çalışır? Tarıma mı yönlendirilir? Hayvancılığa mı? Yoksa İHA SİHA'ya mı? Öyle bir ikilem başladı. Ha, tarımla hayvancılığa mı gideceğiz biz? İHA SİHA'ya mı gideceğiz? Yani komik komik şeyler. Bilmiyorum. Yani bu rezervler iyiye işaret etmiyor abi. Yani ben diyordum ya hep şu rezerv gözümüz üstünde olsun. Artık şu var. Önceki devalüasyonlardaki rezervlere baktım. Bundan daha yüksek olduğunda veya bundan daha düşük olduğunda da devalüasyon olmuş. Çünkü bu biraz da hükümetin de isteğiyle alakalı
tabii ki.
Bir şey.
Ya sen şu an bir taş daha devirirsen olabilir.
Evet ya, belki bir değil belki iki taş. İki taşlık şey kalmış. Mesela bir tanesi var 10 milyar dolarlardayken bir devalüasyon gerçekleşiyor. Bir tanesi daha yüksekken falan. O yüzden net bir veri olmamasıyla birlikte.
Ben artık bu kadar yok. Ben size şunu diyecektim. Bence zaten artık karar siyasi, yani ekonomimizin ne yöne gideceği kararın siyasi artık. Teknik verilerden falan çıktı hadise. Yani ben 19 Mart itibariyle Türkiye'deki politikaların artık tamamen tek bir odadan, tek bir, yani eskiden bir nispeten belli bir ekonomi programı vardı, o artık yok. Yani sen çünkü 2 sene bunu uğraşıp bunu bir gecede bitirirsen böyle, sonra derler ki al tamam o zaman ne istiyorsan yap. Yani ben artık bir politikanın da böyle olduğunu düşünmediğim için bir siyasi bir karar. Türkiye belli bir zümrenin zengin olduğu, oligarşik, evet, Rusya benzeri bir yapıda işte insanlarını şey yaparak, hani tamam siz çalışın, benim istediğim kadar tüketin, benim istediğim kadar üretin. Sonunda da işte ben size güzel bir güvenlik, fena olmayan bir sosyal güvenlik falan, hani bir orada çünkü doğal kaynaklar sebeple bu çok güzel işliyor çünkü para var. Sen artık bunu nasıl söyleyeceksin bilmiyorum ama hani böyle bir yoluna gidebilir. Hani bunun artık bence bir rasyonel şeyi kalmadı. Yani Nebati dönemimizden teknik olarak farkımız var tabii ki. Pratik olarak yok.
Zaten bu faiz dönemi, bu faiz ortamı kime yarıyor abi? Parası olan adama yarıyor. Bugün parası olan adam dünyanın hiçbir yerinde elde edemeyeceği döviz gelirini elde ediyor. Daha da zenginleşiyor. Öteki adamın zaten faize koyacak bir parası yok. Bir
de. Hem de enflasyonu durduramıyorsun.
Abi şimdi sen bak ne yapıyorsun? Üretecek adam diyor ki ulan ben parayı faize koyayım daha rahat
yatırım
diyor.
Yatırım yapmayayım, risk almayayım.
Üretimi öldürdün.
Ya basic üniversite 101 ekonomi şeyi şey, zaten.
Alt tabaka adam faizler yüksek olduğu için zaten o da tüketime zaten katılamıyordu. İyice evet, adam şey yaptı. Üst kademe daha da zengin. Yani bütün olmaması gereken her şey.
Aslında üst kademeye iş yapacaksın hani.
Üst kademeye iş yapacağım.
Ama o da pahalı iş abi. Üst kademeye iş yapmak da pahalı iş.
Ya üst kademeye ne iş yapacağız abi ya?
Ya ne bileyim işte, öyle aklıma geldi. Evet. Şimdi Türkiye AI'da geri kalıyor. Bu başlığı aldım. Benim için AI konusu ya, çok hassas biliyorsun.
Abi bunu okudum var ya, hafif bir gülmem geldi. Niye biliyor musun?
Çünkü zaten neyde geri kalmıyoruz ki AI'da?
Yani şimdi senin yani, yani.
Ama bu istatistik ülkede yanamaz.
Bizim ülkede bak bir şey söyleyeceğim. Yok konuşalım güzel de hani en son konuşulacak şey şu an AI yani. Hani öyle söyleyeyim ama konuşalım ya. Önemli yani
şu
kardeşim.
Şu istatistiği görünce üzüldüm de. Eurostat verilerine göre yapay zeka kullanımı işletme oranlarına, yani yapay zeka kullanan işletmenin oranı 2024'te %4.4 olmuş. Romanya'nın ardından Avrupa Birliği'nde sondan ikinciyiz.
İnanılmaz ya. Romanya niye bizi geçememiş ya? Bence onu araştırsak daha
yok abi, Romanya'dası yani.
Ondan mı durum?
Yani. Türkiye 2025 ve devamında. Yani bu konuyu şuraya bağlayacağız. AI'da geri kalıyoruz. Her şeyde evet, geriyiz. Ya yani sonuçta buna biraz geri dönüp yukarıdan bakmak lazım. Dün akşam çok özür diliyorum, şunu söylemem lazım. Dün akşam annemler yemekteydi. Bu konuyu yani tabii siyasete girildi ister istemez. Bu konu da konuşuldu. Ya yani şunu sordum. Yani çağdaş olmayı bırak, Ç'sinde değiliz. Dünya çok ileri gidiyor. En son bu, tabii ki ben bir tarihçi değilim. Tabii ki Osmanlı dönemini, padişahları okumuştum. O zaman küçükken ilgim vardı. Cid cid böyle okurdum. Neyse. Tabii ki böyle özel bir bilgim yok. Ama zaten geçmişte de bu olmamış mı? Sen dünyanın gerisinde kalmışsın. Önce ekonomik, sonra askeri, sonra bilmem ne. Halkın eğitimsiz kalmış, olmuş.
Rönesans reformundan.
Hayır hayır, yok yok. Ben 1. Dünya Savaşı öncesi diyorum. Ya 1800'lerle beraber işte kaybetmeye başlamış yani. 1800'lerle. Öyle gelmiş. Sonra bir adam 1. Dünya Savaşı olmuş. Yani bunun sonrasının ne olacağını düşünüyorsunuz? Ya bu kadar dünyada geri kaldıktan sonra evet, eskisi gibi belki işte modern warfare dediğimiz, yani seni güncel şekilde savaşlarla, ekonomine, biyolojik, o bu şu seni çökertip.
Ama senin jeopolitik konumun var. Istiyorum.
Ya jeopolitik konumun var da seni mandacılığa doğru gidiyor ülke. Ben manda, yani ülke ekonomik bağımsızlığıyla beraber. Ben mesela o deprem mevzusunda sen yani konuşmayamış şey dedin ama hani şey olarak hani teknik olarak konuşmayacağız tabii ki. O gün ben şunu düşündüm. Ya o gün olsaydı, ya Türkiye şu an İstanbul depremine yakalanırsa o konuşulan, ki yani Şener Üşümen Soylu ve diğerleri arasında diğerlerini söyledi yani. Cihan Şengöl'e mesela. Ben gerçekten bunun ciddi bir bağımsız tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle lafta demiyorum yani. Hani şey olarak inanmadan, hani böyle basma kalıp cümle olarak söylemiyorum. Sen birilerine ihtiyaç duyacaksın ve o birileri sana bir şeylerin karşısında sana o yardım yapacak.
Abi.
Bunu nasıl yöneteceksin abi? Bunu... AI'da geri kalmakla beraber zaten o yüzden o maddeyi yazdım. Şimdi biraz bizi neler bekliyor vesaire. Ben bir kısa giriş yaptım. Bir de bunu geçip sonra Özgür Özel Fatih Altaylı'yı değerlendirelim.
Şimdi biz bizi neler bekliyor sorusuna en cevap verilemeyecek dönemden geçiyoruz. Çünkü dünya siyasetinde de yer yerinden oynamış vaziyet.
Doğru.
Yani biz burada...
Ama belli devam eden şimdi, geride kaldığımız politikalar var.
Doğru ama bizim için yani kriz bir fırsatı doğuruyor. Zaten her şey günlük gülistanlık gitse bence bizim durumumuz daha da kötüydü. En azından şu anda bu kaos ortamında yeniden...
Biz de faydalanabiliriz bu yeniden.
Yeniden yapılanırken bir tarafa klasik biz yanaşarak oradan yürüyebiliriz. Yani bu AI... Ya şimdi abi...
Yok AI'dan yola çıkarak... Yok, genel geride kalışımız evet. ve sonrası.
Ama yok yani şunun için söyleyeceğim. Şey şimdi bu dijital okuryazarlık ya da yani AI hani hangisini dersen de bu kadar genç nüfusumuz olmasına rağmen bu skorun çıkması tabii ki de yani çok tüyler ürpertici bir rakam. Bir de genç nüfus var yani.
Evet
yani
ona ama rağmen, bu işletmelerde kullanırlar. Şu an genç nüfus karar verici veya işletme sahibi niye abi, değil.
İşletme sahibi değil de çalışıyor orada. Çalışıyor çalışan da. Etkilemiyor mu
evet de,
kullanımı? Sonuçta
bir, evet de şöyle bir kişi çalışanın kendi kendine ChatGPT kullanması değil bu. Şirketin içinde yapay zeka süreci yer alması.
Ben 15 sene sonra da bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Bizim bu konudaki zayıflığımız bizim başımıza bela olacak. O tabii ki de vazgeçilmez ama hani burayı güçlendirmek bir yana dursun. Bizim şu anda güçlü olan özelliklerimizi nasıl kullanabiliriz noktasına da belki biraz bu yeni yapılanmada biraz odaklanmak lazım. He bu abi şey çok acı. Hani iş dönüyor dolaşıyor işte biz mültecilere ev sahipliği yapıyoruz diye seviliyoruz ya. Hani hep konu oraya geliyor.
Sevilmiyorsun aslında.
Yani işte hani öyle oluyor. Hani bu mu yani bizim özelliğimiz?
Evet ya bence de çok acı. Kimliğimizi hani, kaybettik. Ya bırak, kimliksizleştik.
Ya bırak eksi yönlerimizi. Bırak ya bizim artılarımızı konuşalım ya. Hani eksileri herkesin kendine göre.
Bence çok iyi pratik zekalıyız. Bunu gerçekten düşünüyorum. Pratik zekamızın gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de zaten mizahta çok iyiyiz.
O zaman bu konuda neler yapılabilir? Pratik zekanın tek başına ön plana çıkabileceği bir alan var mı? Bir iş modeli var mı? Veya bunu neye dönüştürebiliriz? Yani artı yönleri...
Ya topraklarımız hala küresel ısınma. Ya biz mahvetmeseydik bu kadar kuraklık vesaire bunlar da problem ama
o mesela da var.
Anadolu müthiş bir kültürel, tarihsel, turizm anlamında zenginliklerimiz var.
Nüfusun yani, fazla mesela bu da bir artı özellik.
Fazla. Ama şu an yine biz eksiye düşmek üzereyiz burada. Şu anlık fazla evet. jenerasyonel olarak yakaladık sonrası tamam. kötü.
Ya bunları bir ortaya koyalım.
Evet.
Şu yeni yapılanmadan bir ekmek yemeye çalışalım.
Ya sen umutlu musun abi? Sorun bu aslında. Her şeyde böyleyiz. Şu an hani umutlu musun? Ben umutluyum bir nebze de olsa hala. Bir 3-5 senem kaldı son. Umudumu koruyacağım. Sen umutlu musun? Bunun cevabını ver.
Ben Türkiye'nin bu zamana kadar bir şekilde yolunu bulduğunu bundan sonra da bulacağını düşünüyorum. Şimdi umutlu musun sorusu çok genel bir soru. Ne anlamda umutlu musun? Bu ülkeye hak hukuk adalet anlamında mı umutlu musun? Ekonomik olarak
refah onu, ya refah.
Birinin
refah.
Mandasına girme refah. Girmeme konusunda umutlu musun?
Refah.
Evet.
Yani refah.
Refah. Şimdi refah da yine.
Refahın artış yaşayacak mısın önümüzdeki 3 senede?
Yok.
5?
Yok.
10?
10 çok uzun.
Tamam ben cevabımı aldım.
10 uzun. Refah artışı beklemiyorum ama onun mandası oluruz. Oradan bilmem ne olur. Böyle şeyler de beklemiyorum. Böyle negatif senaryolar da düşünmüyorum. Yeni düzende kendimize bir yer edinebilirsek şu anda Trump güzel yaptı. Şöyle bir sallıyor böyle şeyi. Dünyayı bir sallıyor. O sallantıda falan bir yere yerleşirsek güzel olur.
Tamam o zaman şimdi vakitimiz de çok şey değil. Uzatmayalım.
Senin bölüme
Özgür
gelelim.
Özgür Özel Fatih Altaylı'ya çıktı. Orada ben bir tane konuyu alacağım sadece. En önemlisini seçeyim. Onu konuşacağım. 4 konu tamam. konuşacaktık normalde.
Hangisi?
Ara seçim konusu. Aslında bunu çünkü herkesin bilgilenmesi gerektiğini de düşünüyorum bununla ilgili. Şöyle. Özgür Özel programın sonuna doğru zaten görmüş olabilir dinleyen arkadaşlarımız. Sanki şey gibi oldu. Zaten sadece arkadaşlarımız dinliyor gibi oldu. Ama öyle değil. Öyle olmadığını düşünüyoruz. Neyse.
Sıkıntı yok.
Özgür Özel iş yere diyor ki biz Kasım'da öyle ya da böyle bir seçimi getirmeye çalışacağız. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Bilmeyenler ve bununla oraya takılmamış veya fark etmiş olabilirler. Ben de bunu sonradan öğrendim. Bir ara seçim formülü var. Bu da 30 tane milletvekili düşerse bir milletvekili döneminde düşen milletvekillerin şehirlerinde bir genel seçim yapılıyor milletvekili belirlemek için. Bu da bir gösterge. Yani şu an kadar 7 milletvekili düşmüş. 23 milletvekili daha CHP kendi kendine şu an düşürürse işte bu yaklaşık 20-21 şehre tekabül ediyormuş işte. Çoğunluk yani büyük yerleri kullanınca çünkü bir İstanbul'da iki İstanbul arasında fark yok ama sonuçta hani seçiyorsun. 20-21 şehre geliyor. 20-21 şehirde Özgür Özel diyor ki Kasım'dan sonraki herhangi bir seçim okey değiliz. Biz Kasım'da seçim istiyoruz. Genel. O olmuyorsa bir ilan tarihi edilsin. Nisan isteniyorsa 2026. O da olmayacaksa bizim planımız böyle açıklamadı ama Kasım'da bir sandık öyle ya da böyle getirmek dediği şey bu. Bunu yapabiliyor. Sana şimdi sorum şu. Bu olursa ve 20-21 şehirde 30-35 milyonluk bir genel seçim yapılırsa ara seçim pardon.
Evet.
%70-65 gibi çok sert bir muhalefet bloğu yani AK Parti MHP yani Cumhur İttifakı'nın %30-35'te kaldığı muhalefetin %65-70'te olduğu bir seçim yaşanırsa Türkiye'ye olumlu yönde etki eder mi? Bir seçime genel seçime götürür mü? Bu bir şey ifade eder mi? Bunu değerli bulur musun? Çünkü bu çok büyük de bir risk.
Bence.
Ben çok beğendim yöntemi.
Bu bir kere CDS'leri falan patlatır.
Tabii ki. Yok, çok riskli bir şey zaten şimdi her bu, anlamda. Şimdi bu son ya Herro ya Merro.
Bu stratejinin ben hani bir anlamda bir kaosa da sebebiyet verebileceğini. Yani o milletvekilleri orada bırakıyor. O belediyeler nasıl idare
belediye
edecek.
Belediye değil. Milletvekili.
Milletvekillerin evet, bırakıyor. Sadece. İşte o bırakanların yerine sonuçta bunların bir işi var, gücü var orada. Tabii, boş boş oturmuyorlar diye düşünüyorum.
Bu sonucu da alamayabilirsin abi. Çıktı mesela. Tabii. 50-48 aldın. Hiçbir i̇şte, şey ifade etmez.
Bir o milletvekillerinden boşalan koltuklar kim ne görev nasıl idare edilecek? Orada bir kaos oluşabilir. İki, bu çıkacak sonuç garanti değil. Bu değil. Yöntem tabii ki tartışmaya açık. Ha, olursa ülkede ciddi bir kaos olur. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar olur.
AK Parti seçime gider mi mesela %65 görürse? Yani, mecbur kalır mı? Gider mi derken? Vallahi, gitmek istemez de.
Hiç gidecek gibi durmuyor bence. Ben
hayır, onu görürse. Çünkü mesela televizyonda çıkıp ne diyecekler abi o zaman? Yani burada 65 muhalefet böyle bir seçim olmuş. 30-35 milyon örneklemde. Tamam mı? Hadi biraz büyüttün, düşsün sana %60'a. Sen yani meşrutiyet bitmiş oluyor, anladın mı? Resmi olarak YSK'nın yaptığı bir seçimle.
Abi çok basit. Biz mesajımızı aldık. Gerekeni yapacağız diyecek.
Abi işte o çok öyle bir durumda değil ülke şu an.
Yani mesajımızı aldık, gerekeni yapacağız yani diyecek.
Sen İBB başkanını içeri aldın. 45 CHP. Günde bir tane kanıt sunamadan ikna edecek
tamam.
insanları.
Tamam ama söyleyecekleri bu. Mesajımızı aldık. Biz gerekeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun diyecek. Ne yapacak CHP? 6 ay sonra bir daha mı milletvekillerini şey yapacak? Bak siz yapamadınız diye. Yani oradan kaçmak isterse ben kaçacağını düşünüyorum.
Yapmam diyorsun sen.
Şey bu strateji
evet.
mi?
Evet.
Vallahi
ben ne bileyim, ben böyle bir farklı bir şey duyunca böyle bir strateji anlamında bunu konuşalım, hem de önemli olduğunu
yok,
düşündüm.
Yok tabii ki daha derinlemesine analiz edilmesi gereken bir konu ama, ilk bana söylediğinde biraz bana korkutucu bir yol gibi geldi.
Bana da başka çare yoksa en mantıklı siyasi hamle gibi geliyor.
Yani başka çaren yoksa bilmiyorum tabii ki. Ben...
Hala seçim ilan edilmemiş olursa ve seçimle ilgili abi bu ülkenin bir şey yaşaması lazım. Şu an normal bir, yani bu ülke bireye kırılmalı. Bunu konuştuk, tekrar evet. girmeyelim.
O seviyedeysek bunu da böyle düşünüyorsa CHP. Başka da hiçbir yolu yoksa
ben,
gerçekten.
Ben zaten bence başta. Bence o zaman, güzel bir hamle. Hoşuma gitti yani.
En azından bir şeyler yapmaya çalışmaları evet. güzel muhalefetin. Ama dediğim gibi riskli bir hamle. Yani Türkiye'nin artık ben çünkü kaos yaşamadan yani gerekirse.
Nasıl olacak ya bir kaos yaşamadan?
Bilmiyorum. Ama kaosu kaldırabilecek bir ekonomik altyapıya sahip
yıkmadan
değiliz.
Yıkmadan yapamazsın.
Yani tamam. Yıkalım ama ya abi onu da onlar bulsun artık.
Evet ya doğru diyorsun, tamam okey.
Ya yıkmadan o zaman ben de yaparım yıkıp
tamam,
ya.
Tamam sakin ol abi, kapatıyorum.
Kapat
sakin
abi. Yıka yıka yani bir hal olduk. Vallahi içimiz dışımıza çıktı. Ekonomik olarak enflasyon. Haklısın. Kaos.
Yani, evet arkadaşlar, taş biraz üstünde kalmadı ya. Şey, böyle görün mazur görün. yok. Yapacak bir şey yok. Güzel abi. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz belli bir süre daha. Umut her zaman var. 23 Nisan'da Adan'ın okulundaydık. Evet. Gösteride. Yeğenimin. Küçükler bir gençliğe hitabe okudu. Bittim ya.
Gospel.
Yani gençliğe hitabeyi bir açıp ara sıra bakmak lazım diyorum ve...
Bravo Engin.
Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmeyeceğe dek. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Podcast dinledi. Telaşsız samimiyet bitti.